kitaptan, bir plaktan.
Bir zamanlar Mayn balıkçısı diye talihiyle meşhur bir adam varmış. Mayn kıyılarında balık pek az tutulduğu halde bu adam ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balıkla gelirmiş. Adam bu yüzden para kazanırken talihi de dillere destan olmuş. O kadar ki birinin fazla talihli olduğunu anlatmak için Mayn balıkçısı gibi talihli demek adet haline gelmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Tören için evine gelenler, Mayn balıkçısının evinde balık ve su üzerine zengin bir kütüphane olduğunu hayretle görmüşler. Adamın neden balık avından boş dönmediği o zaman anlaşılmış.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Kütüphane raflarının tozunu attıran, hazinelerin en büyüğünü kitap yaprakları arasında bulmuş programımızla bugün de birlikteyiz. Okumanın kişiye kazandırdıkları üzerine söylenmiş sayısız söz arasından Şevket Radon'un bir kenara not düştüğü Mayn balıkçısının küçük öyküsüyle açtık programımızı. Önüne geçilmez bir merak duygusuyla okuyup araştırmak, sonuçlar çıkarmak, bu örnekte olduğu gibi talihimizi belirleyen, hatta değiştirebilen bir gücü avuçlarımızın arasına bırakabiliyor bazen. Evet, ne mucizedir kitap. Dikkat kesilip sözüne kulak kabarttığınızda, kovanızı ağzına kadar balıkla doldurabileceği gibi, yüreğinize bir ömür yetecek manevi hazzı, en sıcak dostluğu, yarenliği, cömertçe sunacak olan da yine odur. Belki şiirlerinden de çok derinlikli düşünceleriyle tanıyıp sevdiğimiz Ahmet Haşim, bütün hayat sanatlarının yaratıcısı insanın en saf ürünü kabul eder kitapları. Tabiattaki en mükemmel varlık insanın tekrarlarla geçen hayatında hayatın kendinden, en canlı sahnelerinden daha keyifli, daha dinlendirici bir uğraştır gözünde kitap okumak. Ömrünün son yıllarında tedavi için trenle Frankfurt'a doğru yol alırken, pencereden hızla akan manzaradan bıkkın, elindeki kitabın yapraklarını çevirir ve şu notu düşer.
Yolun iki tarafında memleketler, kıtalar akıp gidiyor, fakat göz için yeni hiçbir şey yok. 5 dakikada bir pencere değiştiriyorum. Aynı ağaçlar, aynı yollar, aynı dereler, uzun bir baş ağrısı gibi yolun iki tarafında tekrarlanıp duruyor. Şu manzara dedikleri ne bunaltıcı şeymiş. Elimde büyük bir şairin harikulade kitabı var. Trenin anlatılmaz can sıkıntısını gidermek için kitabın büyülü nesrini mi okumalı, yoksa şu pencerelerin dışında binbir renkle kaynaşan fakat bir türlü değişmesini bilmeyen hayatın dümdüz şeridini mi seyretmekle devam etmeli? İşte halledilecek küçük bir mesele. Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur. Kitap, tabiatta en büyük şeyin, yani insanın en güzel balını taşımak itibarıyla tabiatın genişliğine sahip olmaya muhtaç olmaksızın ona üstündür. Tabiatta insanın en büyük şey olduğuna şüphe etmemeli. Zira en karanlık Afrika'nın en kuzguni bir vahşisi bile, en akıllı bir file, en ihtiyatlı karıncaya, en mükemmel baobab ağacına zekaca 1 milyon kere üstündür. Tabiatı beğenmediği için değil midir ki insan zekası, şiiri, mimariyi, musikiyi, raksı ve onların yanında büyük küçük şu bir sürü hayat sanatlarını yaratmıştır. Hayatımıza tat veren derin zevklerin hakiki yaratıcısı olan insan zekasının halis bir mahsulü olduğu için kitap, tabiattan büsbütün ayrı, ondan daha lezzetli ve ondan daha dinlendiricidir.
Ahmet Haşim okuma eyleminin ayrıcalığını bu sözlerle yüceltir. Çok geçmeden 1940'lı yıllar başında büyük bir çeviri seferberliğiyle Doğu ve Batı'nın en önemli edebi yapıtlarının dilimize kazandırılmasına öncülük edecek olan Hasan Ali Yücel de aynı vurguyu yapacak, okuma zevkinin tadına varmış kişilerin ortaklaşa sevincini şu satırlarla özetleyecektir.
Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çare. Yazı, zekanın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe bütün tarihi aşıp gelir. Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunur. Güzel yazılmış bir yazıyı okumak, sönüp gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir. Daha doğrusu donup kalmış, sessiz bir fotoğraf değil, konuşan, düşündüklerini anlatan canlı ve sesli bir sinema. Onun içindir ki yazı birçok olmazlıkları olur yapmıştır. Ölü dirilmez, 100 kuruşa Amerika'ya gidilmez, her büyük adam bizimle konuşmaz. Bu böyledir de, en büyük yazıcıların herhangi bir kitabı pekala 100 kuruşa alınır ve bu düşünücüyle baş başa 10 gün, 20 gün, 1 ay oturup konuşabilirsiniz. Okulda insanın olsa olsa 10 hocası olur. Halbuki kitap okuyan için her özlü yazıcı bir değerli öğretmendir. İyi bilmeliyiz ki okuduğumuz her satır kafamızın içinde yeni bir düşünce alemi yaratır. Ya eski düşüncelerimizi yerinden oynatarak onları canlandırır, ya yeni bir düşünceyle varımızı arttırır.
Sabırlı okuma ve araştırmaya dayalı, kağıda özenle, hünerle dökülmüş duygu ve düşüncenin gücüne dikkat çeken edebiyatçılarımızdan biri de Yahya Kemal olmuştur. Değerli şair, bu konuda uluslaşma öncesinden beri süregelen tarihsizliğimizden söz açar.
Milliyetimizi kendime göre idrak ettiğimden beri dilimden düşmeyen bir cümle budur. Resimsizlik ve nesirsizlik. Bu iki feci noksanımız olmasaydı, bizim milletimiz bugün olduğundan 100 kat daha kuvvetli olurdu. Resimsizlik yüzünden cedlerimizin yüzlerini göremiyoruz. Ah, bu ne feci hicrandır. Tıpkı Avrupa milletlerinde olduğu gibi, bizde de her şehirde ve her devirde birçok ressamlarımız olsaymış ve o ressamlar, her biri kendi ihtisasına göre milli ve şahsi hayatımızın her safhasını tasvir etselermiş ve o tasvirler bize kadar gelselermiş, biz onlara bakarak büyük, geniş ve derin tarihimizi her an görebilseymişiz. Ah, ah, bu ne üzüntülü bir özdeyiştir. İkinci konuya, nesirsizlik konusuna geçeyim. O büsbütün feci bir noksandır. Bilirim ki İslamiyet'in resim düşmanlığı denilen kusurunu gayet haklı olarak lanetle yad edenler bizi yalnız onun körlettiğini tekrar ederler. Yani nesirsizliğe ne diyelim? Onu İslamiyet men etmemişti. İyi nesir, hani Yunanilerin bilhassa ve bilhassa Latinlerin nesir dedikleri nesir, nihayet varisleri olan Avrupalılara miras bıraktıkları nesir, özetle bugün aydınlığının sınırsızlığıyla insanları insan eden nesir, Araplarda da yoktu, Acemlerde de yoktu. Biz zavallı Türkler, Arap ve Acem'in tilmizleri olduğumuz için, ayrıca da kendi milli kusurumuz olarak az yazdığımız için nesirsiz kaldık. Mazimizi düş gücünün bütün kudretiyle kağıtların üzerinde enine boyuna canlandırmak şöyle dursun, doğru dürüst kayıt ve tescil bile edemedi.
Yahya Kemal, okuma ve yazma karşısında geçmişten gelen tutukluğun, güzel sanatlara uzak duruşun, ulusu güçten düşürdüğüne inanır.
Resim ve nesir. Düş gücünü en fazla işleten bu iki sanatı talih bizden esirgedi. Nesrimiz resmimize göre vardı. Lakin yazık ki nesrimiz üç kusurla mağluldür. Çok az yazı yazmışız, çok kötü yazı yazmışız, çok kısa yazı yazmışız. İtalya'da bir Verona şehri vardır ki yollarında hala onu tavafa gelen sevdalılar görülür. Meşhur aşıklar Romeo ve Julietta'nın vatanı olan bu şehrin halkı, o eski sergüzeştin tasavvufu içinde yaşar. Etraftan gelen seyyahlar, Veronalıları o aşıkların çağdaşları sanırlar. Floransalılar eski Floransa'yla, Venedikliler eski Venedik'le iliklerine kadar doludurlar. Niçin o şehirler asırlardan beri öyle canlı da bu güzel şark şehirleri böyle ölü? Pek aşikar. Çünkü binlerce insan lazım ama biri de var ki zorlar, ısrar eder. Israr edenler sanat üstadları olup Nietzsche'nin üst insanları onlara can verdi. Türk unsurunda da bir üst insan doğacağı gün bizim şehirlerimize ruh verecek.
Sevgili dinleyenlerimiz, Yahya Kemal'in bu etkileyici yorumuyla söze noktayı koymuş olalım. Şairin, ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler dizesiyle başlayan veda gazelini Süleyman Erguner tarafından bestelenmiş haliyle dinleyerek veda edelim. Nesrin Körükçü seslendiriyor.
Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Son meclisi
Edebi sözlerle müzikal sesleri buluşturan programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Nilgün Doruk.
Ben Cem Kürçak.
Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte mutlu günler diliyoruz. Bir kitaptan, bir plaktan.